Hi. falan. Cambly sponsorluğundaki vitriol. Düşünsenize öyle saçma sapan bir şey olduğunu. İğrenç reklamlar yapıyorlar ya. Allah affetsin. Ama yine de iyi bir marka. Kötü bir marka değil. Reklamları çok kötü fakat marka çok iyi. Sağladığı fayda inanılmaz. Tam da zaten bununla ilgili bir tweet atmıştım geçenlerde. Demiştim ki, tweetimi okuyayım bir de şimdi güzel sesimle. Güzel böyle davudi sesimle. Podcast kaydederken böyle davudi bir ses çıkıyor benden açığa. Belki mavi kanlı olduğumun bir kanıtı gibi. Demişim ki, ne zaman demişim hatta 7 Aralık'ta demişim. Tam 7 gün önce şu an 14 Aralık 00:46. Niye bir timestamp yapıştırdım buraya bilmiyorum. Maalesef hedef hep daha fazla para kazanmak zannediliyor. Jenerasyonlardır ötesi görülmeyen tek kafa yapısı bu. Enflasyonun gizli davranışsal psikolojik bilinçaltı sebebi bu. Değer yaratmayan, sadece cebindeki parayı sayan herkes bir günde fakir kalıyor ve kalacak. Değer yaratmak ile fayda sağlamak aynı şey değil. Değer yaratmak pasif ve alıcısız, fayda sağlamak aktif ve alıcısı belli. Aradaki bağı kuran yine maalesef şimdilik marketing. Bu değişiyor fakat duayen marketinciler bile olayın farkında değil. Felsefe bilmek bu yüzden önemli. Fikri dünyanızı derinleştirmek bir yana yaptığınız her neyse onu temellendirmenizi ve doğru soruları sormanızı sağlıyor. Bunun diğer bir adı geleceği görmek deyip bombayı bırakmışım. En baştan başlıyorum. Bu hep daha fazla para kazanma arzusu. Tabii ki jenerasyonlardır. Hatta Burjuva devriminden beridir var bu iş. Yani ta Fransız ihtilalinden beridir var bu iş. Çünkü niye? Bunu tabii Alexis de Tocqueville çok iyi anlatıyor. Burjuva devri Fransız ihtilalinden önce diyor. Toplumdaki sosyal ve ekonomik yapı aslında ne kadar kötü gibi görünseydi de, göründüyse de herkesin sınıf bilinci vardı. Herkes ne yapabileceğini ve ne yapamayacağını biliyordu. Mesela bir toprak ağası ya da bir toprak ağası demeyeyim aristokrat ya benim elimdeki bütün işte saraylar, topraklar giderse ya benden biri bunları satın almazsa ben parasız kalırsam diye asla düşünmüyordu. Çünkü öyle bir şey yok yani. Herif soylu, şatosu var, şatoları var, kışlık evi var, yazlık evi var, toprakları var, işçileri var, köleleri var vesaire. Bunun karşılığında bir köle de hiçbir zaman ben acaba çok iyi çalışırsam kölelikten ustalığa, ustalıktan bilmem neciliğe, bilmem nelikten işte ne bileyim belki polisliğe, polislikten avukatlığa, avukatlıktan aristokratlığa yükselebilir miyim diye asla düşünmüyordu. Ne oldu Fransız ihtilalinden sonra? İşte özgürlük, barış, kardeşlik adı altında bize yutturulan, o kadarmış gibi zannettirilen şey. Bunun tabii parantez açayım şimdi bir tane. Bunun niye böyle söylediğimi anlatmayacağım. Bu başka bir zamanın konusu olsun. İşte her zamanki gibi yine yarım bilgi vererek insanları teşvik etmek. Kolonya sürüyorum şu anda. Selin kolonyalarının sponsor olmadığı vitriol devam ediyor. Eskiden bir sınıf bilinci vardı. Bir ne yapabileceğim, ne yapamayacağım geyiği vardı. Sonra ne oldu? Fransız ihtilali diye bir şey oldu. Sonra endüstri devrimi diye bir şey oldu. Bir anda herhangi bir insan çok çalışarak, fırsatları değerlendirerek aslında çok zengin olabileceğini keşfetti. Şimdi bu mutlu son gibi görünüyor değil mi? Yani herkes işte refah çok en korkunçlarından biri. Refah ekonomisi parayla ölçülmeye başlandı. Yani işte ne kadar fazla para kazanabiliyorsan, para kazanmaya ne kadar elverişliysen, ne kadar az dinleniyorsan ve çok çalışıyorsan o kadar refah seviyen yüksek, ne kadar biriktiriyorsan o kadar refah seviyen yüksek, ne kadar az tırnak içinde kıtlık varsa refah seviyen o kadar yüksek gibi. Bir de bunu destekleyici tabii ki zaman aydınlarının ekonomi teorileri ortaya çıkmaya başladı. Finansal yapılar ortaya çıkmaya başladı. Yani bir noktada da bunun bir psikolojik yanı da var tabii ki. İşte bu meritokrasi denen şey bu. Çalış, hak et, kazan. Bir yerden sonra az para kazandığınız zaman ya da para kazanamadığınız zaman bu sizin suçunuz olmaya başladı. Tıpkı hani dünyayı sade vatandaş kirletiyor ya, dünyayı sade vatandaşın sıktığı deodorant, ondan sonra kullandığı araba, yaktığı elektrik kirletiyor ya doğayı. Hani böyle bir suç atılıyor ya özellikle ekoloji örgütleri tarafından. İnsanların, sade vatandaşın, hayatta kalmaya çalışan vatandaş üzerine bunlar atılıyor ya. Plastik pipet kullandığın için doğa çok kötü bir yer ya. Hani plastik pipeti üreten adamla hiçbir problem yok. Plastik satan adamla hiçbir problem yok. İşte senin kullandığın arabayı üreten fabrikada, markada hiçbir problem yok. Ama sade vatandaş problemli her zaman. İşte bunun kökeni ta burası. Kişiyi kurban haline getiren, kişiyi suçlu hale getiren, yapsaydın kardeşim dedirten kişiye yapı bu böyle bir yapı işte. Ve maalesef bu işte katlanarak bu arzu, para kazanma arzusu, hep daha fazla para kazanmak, hep bir kıtlık içindeyim, hep daha fazla biriktirmem lazım, hep daha sonrasını düşünmem lazım. Şimdi tutayım, kıçımı sıkayım, bir yıl sonra daha iyi olayım, 3 yıl sonra daha iyi olayım, 5 yıl sonra daha iyi olayım. Niye? Niçin? Şimdi hani bu konudan tamamen kopalım. Hani para kazanmak, fayda sağlamak, işte değer yaratmak falan. Bu benim tweetlerimden tamamen kopalım. Biz niye bir yıl sonrayı düşünerek hareket ediyoruz ki? Ki enteresan bir şey var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Mikroekonomi görmüşleriniz varsa aranızda, yani mikroekonomiye giriş hatta görmüşleriniz varsa, orada şöyle bir şey anlatılır. Sanki bir işte trade olacak, bir alışveriş olacak, bir ticaret olacak ve sonra o ticaretten sonra dünya yok olacakmış gibi anlatırlar. Yani sadece o an vardır o teori için. Bununla ilgili de çok ciddi bir komplo teorisi var tabii. Bunun böyle anlatılmasının sebebi konsümerizm, tüketim çılgınlığının diyelim ya da hani bilinçaltına yerleştirilmek istenmesi diye mükemmel bir teori var. Fakat komplo teorilerine de girmeyelim hadi bir an için. Mikroekonomi 101'e girdiniz. Size bir supply curve'ü, bir demand curve'ü, işte arz talep ve diyorlar ki size işte bu var, bu an var ve bundan sonrası yok diye başlıyorlar teoriyi anlatmaya. Fakat sonra şunu söylemeye başlıyor profesör. Ama diyor gerçek hayatta bunu kurgulamaya çalıştığınız zaman tabii ki şöyle faktörler olacaktır diyor. Mesela diyor basit bir örnek. Bir ev satın aldın. O evin işte değeri X lira olsun. 1 milyon lira olsun satın aldığın evin değeri. Ertesi gün 1 milyon 100 bin liraya bir alıcı bulursan, yeni bir alıcı. Sen evi satın aldın. 14 Aralık'ta evi satın aldın 1 milyon liraya. 15 Aralık'ta başkası geldi sana dedi ki 1 milyon 100 bin lira veriyorum sana. Ben bu evi senden almak istiyorum. Aslında çok iyi bir trade değil mi? Çok iyi bir ticaret yani. Ertesi günü %10 kar ediyorsun. Ama insan ne diyor? İnsan ya da bunu insan ne diyor demeyeyim çünkü bu lafa gıcık oluyorum biraz hani insan zaten bir yapısı böyledir falan filan diye anlatıyorlar ya hep bunu bilinçaltınıza kazımak için işte. İnsan öyle bir şey değil ki. İnsan faydayı gördüğü anda bundan faydalanmalı, faydalanmak istemeli. Ama biz ne yapıyoruz? Ulan hemen alıcı çıktıysa ben biraz daha bekleyeyim, biraz daha yükseğe satarım. Biraz daha bekleyeyim, biraz daha yükseğe satarım. Bir yıl bekleyeyim, %100 kâr edeyim. 2 yıl bekleyeyim, %300 kâr edeyim. Kafada hep bunlar dönüyor. Fakat o sırada ne oluyor? Enflasyon götümüze giriyor. Kur oynamaları götümüze giriyor. Ya biz ne zannediyoruz? Günün sonunda abi çok çok fazla para kazandım ya zannediyoruz. Fakat tüm fırsatlar kaçmış oluyor. Yapılması gereken işlerin hepsi kaçmış oluyor. Niye ben bunları yapamadım diye ağlıyor oluyoruz. Satacaksınız kardeşim. Eğer içinize iyi geliyorsa, içinize bu satış doğru geliyorsa satacaksınız. Belki yani bunu böyle söylemem yanlış ama ya yani bu benim fıtratımda olan bir şey olduğu için ben bunu bu kadar rahat deneyimliyor ve rahat söylüyor olabilirim ama benim karşıma böyle bir fırsat çıktı. 3 kez çıktı. Üçüncüde artık tamam dedim. Tamamen satmam lazım bu işi. Ve sattıktan sonra yani mental olarak, duygusal olarak, fiziksel olarak o kadar rahatladım ki. Ben omuzlarımı hep yukarı kaldırıyormuşum konuşurken. Bunu fark ettim. Ve o satışı yaptıktan sonra hani yok yok biraz daha bekleyeyim. Ya böyle şey gibi yani ya. Hani böyle bolluk bereketin içindeyim fakat gereksiz bir şey sıkışıklık içindeyim yani. Aslında çok çok fazla param var. Fakat aslında hiçbir şeyim yokmuş gibi hissediyorum. Niye? Beklemem lazım. Neyi? İşte bir yıl daha beklersen bilmem ne. İki yıl daha beklersen bilmem ne. O kadar kötü bir kafa ki bu. O kadar kötü bir kıtlık kafası ki bu. Yani içinde olanlarınız vardır. İç böyle bir şeyin deneyimlemiş olanlarınız vardır belki. Çok garip bir şey. İnsanı mahvediyor ya. Kemiriyor. Oha. Tükürüğümü yuttum. Ya daha iyi bir şey kaçırıyorsan, fear of missing out. İşte insan bunu düşünmeye itiliyor ki hiçbir zaman değer yaratamasın. Ve o değer, yaratacağı değer, yaratamadığı değer hiçbir zaman bir faydaya dönüşmesin. İnsanın tek derdi istenen bu. İnsanın tek derdi biraz daha beklesin ve birazcık daha fazla para kazansın. Biraz daha beklesin ve birazcık daha fazla para kazansın. Gerekirse yatırım yapmasın yani. Böyle bir şey var mı? Bu kadar manyakça bir şey olabilir mi? Banka da benzer bir şekilde çalışıyor. Ver kardeşim diyor sen o 100 bin liranı, 200 bin liranı, 1 milyon liranı, 10 milyon liranı. Ben sana faiz vereceğim diyor. Ben sana fon alacağım diyor. Ben sana yatırım danışmanı atayacağım. Senin için o parayı değerlendireceğim ben diyor. Banka bunu niye yapıyor? Çünkü işte bu 2008 krizindeki mevzularda da olduğu gibi Amerika'daki içerideki elinde tuttuğu paranın bilmem kaç katını, 10 katını, 30 katını, 40 katını geri akışa kredi olarak verebiliyor. Yani bankaya siz eğer 10 milyon lira koyuyorsanız banka atıyorum 100 milyon liralık kredi veriyor başkalarına. Verebilme ihtimali doğuyor. E tabii ki adam diyecek tabii paranızı lütfen tutun içeride diyecek. Bakın ben size faiz veriyorum bu faiz sizi ayda çok rahat rahat götürür diyecek. Çektiğiniz zaman parayı arıyorlar sizi. Niye çektiniz paranızı? Sana ne kardeşim? Sana ne yani? Buna antitez olarak tabii şöyle bir şey daha var. Mesela ev satın almak. O örnekle başlamamın sebebi buydu. Ev satın almak benim anladığım şekliyle yapılabilecek en kötü yatırım. Çok kötü bir yatırım. Yani gerçekten çok kötü bir yatırım. Hani bunu bir daha söylemek istemiyorum ama yani gerçekten çok kötü bir yatırım. Ama olur mu öyle kira gelir bilmem ne? Ya kaç yılı kompanse ediyor kendini? Evin fiyatını kira alacağın kiraya böler misin bir zahmet ya? Çok saçma bir şey. Keza bence araba almak da çok saçma bir şey. Çabucak paraya dönüşemeyecek herhangi bir şeyi almak saçma bir şey. Yatırım olarak. Bana böyle geliyor. İşte ama benim tabii bu kadar rahat konuşmamın sebebi benim belki fıtratımın bu olması. Hani ben hep bir değer yaratma kaygısı taşıdığım için yatırım aracı olarak da mesela ne diyeyim altın almak, hisse senedi almak bana daha mantıklı geliyor. Çok daha çabuk dönüşebilsin paraya diye. Neyse. Ha şu şey mevzu da tabii. Herkes daha fazla para kazanmak istiyor falan demiştim ya tweet'in ilk bölümünde. Şimdiki bu Z ve Alpha jenerasyonun Bitcoin'e, cryptocurrency'ye abanmasının sebebi de bu. Onu bir önemli bir şey zannediyor. Bir statü zannediyor. Tıpkı işte 18. yüzyılın sonundaki burjuvalar gibi. Ya da ne bileyim 19. yüzyıldaki bir İngiliz tırnak içinde asilzade olmaya kasan bir adam gibi. Olamayacaksın ki. İstediğin kadar zengin ol. İstediğin kadar zengin ol. Senin yerin belli, yurdun belli. Yani bu faşizan bir söylem olarak da anlaşılabilir ama şu açıdan çok önemli bunu idrak edebilmek. Kendinizi bilmek, başkası gibi davranmamanızın önündeki işte en büyük engel diyemeyeceğim, en büyük fayda. Kendinizi bildiğiniz zaman siz başkalarının zevklerine özenmemeyi de biliyorsunuz. Başkalarının hayat tarzlarına özenmemeyi de biliyorsunuz. Dolayısıyla ne oldu? Bütün sektörler yıkıldı bir anda. Sizin için her şey yok oldu. Sizin için İyi bir muhitte oturmak önemsizleşti. İyi bir muhitte ev sahibi olmak önemsizleşti. Sizin için son model bir araba kullanmak önemsizleşti. Sizin için süper giyinmek, şu falanca markadan giyinmek, falanca parfümü kullanmak önemsizleşti. Sizin kendi bir tarzınız oluşmaya başladı. Ha, bu tarzı oluştururken tabii ki çoğu faktörden etkileniyor musunuz? Kesinlikle. Fakat en azından bunun bilincindesiniz. Üstünüzde bilmem ne olduğu zaman insanlar bana bilmem ne şekilde bakar diye bilinçli olarak düşünmeseniz bile bilinçaltınız size bunu anlatıyor. Evet, ben dün X lira kazanıyordum, bugün 10X lira kazanıyorum. Dolayısıyla bilmem ne markasından bilmem ne ayakkabısı almam lazım ve çünkü ben artık bunu yapabiliyorum. Benim bunu yapabildiğimi bütün dünyaya göstermem lazım. Para üstümden aksın, para evimden aksın, para hayatımdan, Instagram'ımdan aksın, Twitter'ımdan aksın, YouTube'umdan aksın. Yeter ki benim para kazandığım görülsün. Bok gibi enflasyon yaratıyorsun işte sonuç olarak. Güya deli gibi para kazanıyorsun, deli gibi de harcıyorsun sonra. Günün sonunda biriktiriyor musun, artıda mısın? Evet ama hem kendinden uzaklaşıyorsun, hem hayatını mahvediyorsun, başkalarına hava atmak uğruna, sevmediğin insanlara hava atmak uğruna, Fight Club'da dediği gibi. Sevmediğin, kıskandığın, gıcık olduğun insanlara hava atmak için sevmediğin ürünler alıyorsun. Olmayan paranla. Biraz sıkıldım. Bu değer yaratmakla fayda sağlamayı bir dahaki part 2 yapalım. Bir dahaki podcast bölümünde anlatayım. 16 dakika olmuş zaten. 16 dakika bir şeye odaklanmak yeterince zor olmalı artık insanlar için. Ama benim için değil. Ben 12 saat bile bir şeye odaklanabilirim. Çünkü ben bir irade canavarıyım.